Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Mariz bir asrın, hasta bir unsurun, alil bir uzvun reçetesi, ittibaı Kur'an'dır. Kur'an'a tebaiyet noktasında ilk vecize böyle geçiyor. Kur'an'a tabi olmak gerektiği noktasında hem bu asrın hastalıklarından kurtulmak hem de işte hasta bir unsur dediği bir milletin işte kendisine düçar olan o manevi hastalıklardan kurtulması veya o milletin millete ait olan uzuvlardan herhangi birisine çok izaha girmek istemiyorum. Onlardan o hastalıklardan manevi hastalıklardan kurtulması hangi şekilde olursa olsun ittibaı Kur'an'dır. Birinci esas, birinci prensip bu. İki, azametli, bahtsız bir kıtanın, şanlı, talihsiz bir devletin, değerli, sahipsiz bir kavmin reçetesi, ittihadı İslam'dır. Birincisi Kur'an'a tebaiyet, onun neticesinde ikincisi ise neymiş? İttihadı İslam. Vecizelerden ikincisi. Azametli ama bahtsız bir kıta, Asya kıtası. İslam aleminin yaşamış olduğu kıta, azametli ama bahtsız. Şanlı ama talihsiz bir devlet, yolu kesilmiş, yolu kesilmiş. Şanlı ve talihsiz olan, yolu kesilen o devlet, Devleti Aliye-i Osmaniye, Osmanlı Devleti. Şanlı, talihsiz bir devletin, değerli, sahipsiz bir kavmin, değerli ama sahipsiz bir kavmin ekrat olarak ifade ediyorlar. Böyle bir kavmin hangi sorusu olsun fark etmiyor. Özellikle onlara atfen bu zikrediliyor. Değerli, sahipsiz bir kavmin reçetesi ittihadı İslam'dır. Üstad Hazretleri'nin de 55 senelik gayeyi hayalim diye ifade ettiği İttihad-ı İslam'ı bugün inşallah nazarlarınıza yine o hakikat çekirdeklerinin çiçekleri olan Lemaat'ta şöyle kısa bir yer okuyacağım. Ey alemi İslami, hayatın ittihatta, o İslami alem hayatını devam ettirmek istiyorsa hayatın ittihatta, yer ittihad istersen düsturun bu olmalı, hüvel hakku yerine hüve hakkun olmalı, hüvel hasen yerine hüvel ahsen olmalı. Her Müslim kendi meslek mezhebine demeli, işte bu haktır, başkasına ilişmem, başkaları güzelse benim en güzeldir. Bu da prensiplerden bir tanesi. Üstad Hazretleri bu prensibi uzun uzun burada izah ediyor. İnşallah mevzu tekrar gelince buraya tekrar geri döneceğiz. Demek ki İslam alemine Üstad Hazretleri'nin bir hitabı var. Gel diyor hayatı istersen, hayatın neyde? İttihatta, birlik oluşturmakta. Şimdi Üstad Hazretleri'nin 1906 ve 7'li yıllarda İstanbul'a gelişi var. İstanbul'a gelişinin de tek bir gayesi var. O da İttihad-ı İslam adına bir proje sunmak. Bir proje sunmak. Onu gelince konuşacağız. O dönemde cereyan eden çok vakalar vardır. İşte Sultan Abdülhamit Han tahttan indirilir, meşrutiyet ilan edilir, İttihat Terakki hükümeti nedir? Başa gelir ve devam eder yani. İttihat Terakki cemiyeti kurulunca o cemiyete karşı bir cemiyet daha kurulur. O da İttihad-ı Muhammedi Cemiyeti. Her ikisi de siyasi bir fırkadır. İttihad-ı Muhammedi Cemiyeti özellikle İslamiyet'i esas alan, İslamiyet'i ön plana çıkaran siyasi bir cemiyettir. Şimdi Üstad Hazretleri kurulan o cemiyet üzerinden bir bahis açıyor ve ondan sonra İttihad-ı İslam, İslam'da birliğin esası ne olmalı diye onları tek tek sayıp dökecek. İşittim, İttihad-ı Muhammedi Aleyhisselatü Vesselam namıyla bir cemiyet teşekkül etmiş. Bazıları der ki Üstad Hazretleri de üye olmuş. Eğer öyle bir şey olmuş olsaydı burada Üstad Hazretleri işittim kelimesini kullanmazdı. İşittim, İttihad-ı Muhammedi aleyhissalatü vesselam namıyla bir cemiyet teşekkül ettirmiş. Bir cemiyet şekillenmiş ve kurulmuş. Kurulmuş. Nihayet derecede korktum ki bu ismi mübareğin altında bazılarının bir yanlış hareketi meydana gelsin. Bu mübarek bir isimdir. Neden mübarek? Çünkü İttihad-ı Muhammedi diye ifade edilen isimde Muhammedilerin birliği manasına geliyor değil mi? Türkçe'ye çevirdiğimiz zaman Muhammedilerin birliği. Peki Muhammediler kimdir? İnananlar, Müslümanlar. Dolayısıyla o ismin altında işlenecek her bir yanlış hareket o isme atfedilecektir, o isme verilecektir. O isme verildiği zaman da İslamiyet ne yapılmış olacaktır? Lekedar olmuş olacaktır. Ondan dolayı diyor ki nihayet derecede korktum ki bu ismi mübareğin altında bazılarının bir yanlış hareketi meydana gelsin. Sonra işittim. Bu ismi mübareği bazı mübarek zevat, Süheyl Paşa ve Şeyh Sadık gibi zatlar. Süheyl Paşa ve Şeyh Sadık yine işte Derviş Vahdeti, işte Volkan Gazetesi sahibi, Mizan Gazetesi vesaire. Onlar bu teşkilatın aynı zamanda kurucuları. Şeyh Sadık veya Süheyl Paşalar İslamiyet'i daha ön plana çıkaran zatlar olduğundan dolayı onlar bu ismi mübareği nasıl tefsir etmişler? Daha basit, sırf ibadete ve sünnet-i seniyeye tebaiyete nakletmişler. Yani bu isimden murat, bu isimden mana sünnet-i seniyeyi yaşamak ve ibadet-i taat içerisinde olmak. Buna yorumlamışlar, bu şekilde izahını getirmişler. Üstad Hazretleri bu şekildeki izahın çok basit bir izah olduğunu nazarımıza veriyor. Ve o siyasi cemiyetten katı alaka ettiler. O cemiyetten de, cemiyetin siyasetinden de ne yaptılar? Uzak durdular. Siyasete karışmayacaklar. Lakin tekrar korktum. Dedim, bu isim umumun hakkıdır. Şimdi bundan sonra izah başlıyor. İşte İttihad-ı İslam manasını öne çıkarıyor. İttihad-ı Muhammedi, ha İttihad-ı Muhammedi, ha İttihad-ı İslam. İslamiyet'te birlik. Dedim, bu isim umumun hakkıdır. Bir, şimdi aşağıda açacak umum nedir? Tahsis ve tahdit kabul etmez, sınırlandırılamaz, hususileştirilemez. Sadece işte İstanbul'daki şöyle bir grubun kurmuş olduğu bir cemiyet. Bu şekilde tahsis kabul etmez. Şu şu şu şu şu şu insanların dahil olduğu bir cemiyet. Bu şekilde nedir? Hududu çizilemez, tayin edilemez. Ben nasıl ki dindar müteaddit cemiyetlere bir cihette mensubum, zira maksatlarını bir gördüm, kezalik o ismi mübareğe intisap ettim. O ismi mübarekle, İttihad-ı Muhammedi, o Muhammedi ismiyle benim bir bağlantım var. Benim bir münasebetim var. Lakin, şimdi açıyor meseleyi. Tarif ettiğim ve dahil olduğum. Şimdi tarifini yapacak Üstad Hazretleri. Öyle bir açacak ki, o zamanın zemininde kurulan öyle siyasi bir cemiyetle hiçbir alakası olmayan bir izah getirecek. Tamamen İslam Birliği'nin izahını bizim önümüze koymuş olacak. Lakin tarif ettiğim ve dahil olduğum İttihad-ı Muhammedi'nin aleyhissalatü vesselam tarifi budur ki. Şimdi bir tarif geliyor. 1. Şarktan garba, cenuptan şimale uzanan bir silsile-i nurani ile merbut bir dairedir. Bakın daireyi genişletti. Ne yaptı? Öyle bir daire önümüze çizdi ki bu birliğin dairesi doğudan batıya, kuzeyden güneye adeta küre-i arzı, dünyayı tamamen içine alan bir daire. Böyle bir daireden bahsediyor. Garptan şarka, cenuptan şimale uzanan bir silsile-i nuraniye ile merbut bir dairedir. Dahil olanlar bu zamanda 300 milyondan ziyadedir. Sizin öyle İstanbul'da işte kurup da üye yaptığınız insanlardan ibaret değil. Bunun içerisine dahil olanlar şu anda hali hazırda yeryüzünde bulunan ne kadar Müslüman varsa, işte o günkü rakam itibariyle nedir? 300 milyondan ziyade. Osmanlı'nın o dönemdeki nüfusu 20-25 milyon. O civarlarda. Dolayısıyla demek ki yeryüzünde o zamanki İslam nüfusu 300 milyondan ziyade. Üstad Hazretleri bunların hepsi bu dairenin içerisinde nedir? Dahildir. Sadece hususi bir İstanbul'daki birkaç kişi olamaz. Bu ittihadın cihetül vahdeti ve irtibatı tevhidi ilahidir. Özellikle bu insanların birbirleriyle olan münasebetleri, irtibatlarını hangi cepheden, hangi açıdan kuruyorlar? Bu kaydolan insanların nedir? İrtibat yönleri, cihetül vahdeti, birliği oluşturan asıl özellikleri nedir? Tevhid-i ilahidir. Yani Allah'a olan imanları ve inançlarıdır. Peyman ve yemini, gücünü, kuvvetini nereden alacak? Peyman ve yemini imandır. İmandır. Demek ki o zaman ortaya şu çıkıyor. İman ne kadar kuvvetli olsa o birliğin gücü ve kuvveti de ne kadar ne yapacaktır? O kadar kuvvetlenecektir. Üstad Hazretlerinin durmadan ömrünü, ben imanın cereyanındayım, karşımda imansızlık cereyanı var, bütün mesaimi iman esasları üzerine teksif etmiş bulunuyorum demesi ve Risale-i Nur'larda da hakaiki imaniye noktasında durmadan taşkidat yapmasının altında yatan mana bu. İmanı durmadan kuvvetlendirmek, cilalamak, parlatmak, öne çıkarmak. Bu manada ne kadar o imandan kuvvet alınırsa o birliğinde gücü kuvveti o nispette artacaktır. Müntesipleri, böyle bir birliğe bağlananlar, intisap edenler, galu beladan dahil olan umum müminlerdir. Biraz önce o silsile-i nuraniye diye bahsetti ya, bakın galu beladan, yani o zaman ve o zeminde 300 milyon ama sen bir geriye doğru bir de ileriye doğru gidecek olsan ta ruhlar aleminde Cenab-ı Hakk'ın elestü bi rabbiküm sualine cevap veren evet diyen bütün inananlar. Bütün inananlar nedir? Bu dairenin müntesipleri olmuş oluyor. Yani Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar gelip devam eden bütün inananlar bunun neyidir? Müntesipleridir. Defteri esmaları, bunlar nerelerde kayıtlı, isimleri nerelerde yazıyor? Defteri esmaları da lehvi mahfuzdur. Bu ittihadın, yani kader defterlerinde onlar yazılı. Bu ittihadın naşiri efkarı, şimdi ortaya bir şey daha getiriyor. Diyor ki, bu birliğin kendine ait olan neler olması lazım? Fikirleri olması lazım. Ve bu fikirleri de neşreden şeyler olması gerekiyor. Onlar nelerdir? Bakın sistemi öyle bir bize açacak ki, öyle nazarımıza verecek ki tamamen kurulu bir sistemden bahsediyor. Bu ittihadın naşiri efkarı, fikirlerini neşreden şeyler umum kütübü İslamiyedir. Ne kadar İslami kütüphaneler varsa onların hepsi bu birliğin fikirlerini neşreden nedir? Kitaplar, kütüphaneler hepsini tek tek ne yaptı? Nazarımıza verdi. Bakın İslam aleminde o kadar çok kitaplar var ki halen daha bakın iki tane büyük yangın geçirilmiş. Halen daha elimizde o kaynak eserler ne yapıyor? Devam ediyor yani. Bunlardan bir tanesi yani iki yangından bir tanesi, ben yangın tabirini kullandım. Farklı isimler de kullanılabilir. Bunlardan bir tanesi Endülüs'teki yakılan kitaplardır. Endülüs'teki yakılan kitaplardır. Endülüs bir dönemin tamamen İslami medeniyetinin en zirveye çıktığı yerdir. Yerdir. Yani etrafı düşmanlarla çevrilmiş ve bir yere çıkamamışlar ve tamamen İslami ilimlerle meşgul ola ola orada öyle inkişafatlar başlamış ki Avrupa Rönesans hareketleri yani orta çağın köhneliğinden parlayıp aydınlanıp yeni çağa doğru geçerken o Rönesans hareketlerine öncülük eden Endülüs Emevilerinin medeniyetidir. Medeniyetidir. Oradan alınan nedir? İnkişafattır, parıltılardır. Hatta bizim yani şu son yıllarda işte 1900 yıllarda İttihat Terakki'yi kuranlar Jön Türkler. Jön Türkler Fransa'ya gidip oralardan eğitim almış gelmişler. Ama siz Endülüs'e gittiğiniz zaman o döneme, o dönemde Avrupa'da Fransa'dan, Paris'ten veya daha başka ülkelerden ne kadar gençler varsa akın akın İspanya'ya gidiyorlar. Yani Endülüs'e gidiyorlar. Oradaki okullarda okuyorlar ve oradaki okullardan gelip Avrupa'da o medeniyeti anlatıyorlar. O medeniyette parlıyorlar. Bizim bugün Avrupa veya Amerika'daki birçok insanlara özendiğimiz gibi, birçok üniversiteye, birçok gençlere özendiğimiz gibi, o yıllarda Avrupa'da Endülüs'e özeniyordu. İşte Müslümanlar çok temizler, Müslümanlar çok yakışıklılar, Müslümanlar çok zenginler, Müslümanlar çok ilim erbabı, Müslümanlar çok medeniyetleri ileride, teknolojileri ileride. O dönemde Fransa'nın sokakları çamurdan geçilmezken Endülüs'ün sokaklarında lambalar aydınlatıyordu yani. Ve Avrupa'da işte Madame Curie, yani radyolojinin öncüsü olan Madame Curie'nin söylemiş olduğu bir söz vardır. Biz Endülüs'ten 30 tane kitap aldık diyor. 30 tane kitapla atomu parçaladık. 1 milyon kitap yaktık. Eğer o 1 milyon kitabın yarısını da biz alacak olsaydık, bugün galaksilerde geziyor olacaktık. O kitapları yakmamız bizi 100 sene geriye götürdü. Onların bulmuş olduğu teknoloji, yani buluşları, medeniyetin o gereklerini biz 100 sene boyunca çalıştık, ancak elde edebildik. Bunu söyleyen Avrupalı bir düşünür, bir kadın, bir ilim adamı, o söylüyor yani. Biz söylemiyoruz yani. 30 kitapla ne yapmışlar? Yakmış yıkmışlar. Yakanlar da kendileri. Öbür taraftan Moğollar. Moğollar Abbasilere son verirken nedir? Yine kültürün, medeniyetin beşiği olan ta Sokrat'tan, Eflatun'dan, Aristo'dan devam eden gelen o felsefecilerin kitaplarını dahi tercüme eden tamamen el yazması kitaplardan müteşekkil kütüphaneler var. Moğollar o kütüphanelerin tamamını, bakın İslami kütüphanelerden bahsediyorum ben, onların tamamını Dicle Nehri'ne döküyorlar ve Dicle Nehri'nin suyu haftalarca rengi değişik bir şekilde akıyor. Bizim kültürümüz, bizim medeniyetimiz o kadar ileri seviyede ki, nedir? Fikirlerimizi neşreden o kütüphaneler o kadar ileri seviyede ki, ama maalesef yakılmış ve yıkılmış yani. Şu anda yine halen daha onlar ne yapıyor? Mevcut ve devam ediyorlar. Mesela şu asırda işte 6000 sayfadan müteşekkil olan şu Risale-i Nur öyle bir fikir neşrediyor ki, işte bizim bütün fikirlerimiz nerede? Burada devam ediyor. Bismillah. Günlük gazeteleri de İlahi Kelimetullah'ı hedefi maksed eden umum dini gazetelerdir. Günlük gazeteler neymiş? Allah'ın ismini yüksek ve yüce tutmayı hedefine, gayesine koyan umum dini gazeteler. Kulüp ve encümenleri, böyle bir birliğin yeri olacak, yurdu olacak, mekanı olacak. Nereler olması gerekiyor? Kulüp ve encümenleri nelerdir? Bakın tek tek sayıyor. Camiler, mescitler, dini medreseler ve zikirhanelerdir. Yeniden bir şey yapmak gerekmiyor. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Medine'ye hicret edince yaptırdığı ilk cami Küba Camii midir? Ondan sonra işte Mescid-i Nebevi diyelim inşa ediliyor ve Mescid-i Nebevi sadece 5 vakit namazın kılındığı yer değil. Orada bütün sahabelerin, bütün insanların derdinin, tasasının, her şeyinin dinlendiği, her şeye çözümün üretildiği, yani hutbe dediğimiz şey konferans tarzında olan şeylerin yapıldığı, İslamiyet'in idare edildiği, devletin idare edildiği, Ashab-ı Suffa'nın ilim tedris ettiği yer ve mekandır yani. Sadece 5 vakit namazdan ibaret değil. Bugün bizim Türkiye'mizde camiler eğer sadece 5 vakit namaza ibla edilmiş ve bu şekilde lanse ediliyorsa misyonu bu değil. Misyonu bu değil. Misyonunu öğrenmek için nedir? Süleymaniye Camii'ne çok rahat bir şekilde nazar edebiliriz. Süleymaniye Camii müştemilatına baktığımız zaman camiyle beraber medrese var. Han var, hamam var, aş evi var, bakın sağlık evi var. Bütün bunların hepsi orada mevcut. Yani öyle bir külliye ki bir taraftan eğitim yapılıyor. O caminin müderrisi, müderrisi amı veya işte imamı, imam efendisi sıradan bir insan değil. Alimlerden ve ulemalardan. Yani asıl esasta tamamen tedrisatı yapmak, Bununla beraber namazı kılacaklar. Namazı kılarken cemaat de gelip kılmış oluyor. Ama şimdi de nasıl oluyor? İmam gidip cemaate namaz kıldırmak için sanki bir vazife yapıyorum gibi. Vazife olmasa belki farklı bir şekilde düşünecek. Eğitim yeri, tamamen tedrisat yeri. Diğer taraftan garibanın, gurebanın, işte yolcunun kaldığı, ihtiyaçlarını giderdiği, fakirin, fukaranın ihtiyacını giderdiği aş evidir, hamamdır. Bakın hepsini tam müştemilat olarak yapılıyor. Avrupa'da biz bazı camiler gördüğümüz zaman onlar da bu şekilde kendisini gösteriyor. Yani konferans salonundan gençlere, kız erkek fark etmez, nedir, ders verilen sınıflardan ta nedir, kültürel olarak baktığımız zaman lahmacun fırınına kadar ne yapıyorlar? Yerleştiriyorlar. Gelen misafirleri ağırlayacak mekanları bizzat caminin müştemilatı içerisinde var. Ailece çok rahat bir şekilde kalabilirsiniz. Kaç gün kalacaksanız bu şekilde hizmetleri rahat bir şekilde götürebilmek için çok güzel tanzim ediliyor ve misyonlu üstlenmiş oluyor. Dolayısıyla camiler, medreseler, zikirhaneler, mescitler, tekkeler, Osmanlı'yı da 600 sene ayakta böyle tutmuş yani. Onların kapanmasıyla da nedir? Yeni bir süreç başlamış. Üstad Hazretleri onları ifade ederken medreseleri, zikirhaneleri, tekkeleri, zaviyeleri nazarımıza verirken Kur'an'ın etrafındaki surlar olarak özellikle ne yapıyor? Nazarımıza veriyor. Demek ki bizim kulüplerimiz, encümenlerimiz nereler olmalıymış? Medreseler olmalıymış, camiler olmalıymış, zikirhaneler olmalıymış veya tekkeler, zaviyeler olmalıymış. Şu anda şurası nedir? Şurası bizim işte kulübümüz. Niye? Burası bir medrese. İşte burada ne yapıyorsun? Fikirlerini görüşüyorsun, konuşuyorsun, neşrediyorsun. Bütün bunlar hepsi bu şekilde tanzim edilebilir. Kulüp ve encümenleri cami, mescitler, dini medreseler ve zikirhanelerdir. Merkezi, bir İslam birliğinden bahsediyoruz. Böyle bir birliğin merkezi neresi olmalı sorusuna herhalde en yüksekten çok rahat bir şekilde insanın aklına, fikrine, zihnine ne gelir? Yeryüzünde kutsal olarak ifade edilen, öyle mi? 3 tane şehir var. Ya Mekke olacak, ya Medine olacak, ya da Kudüs olacak, değil mi? Bu üçü özellikle ön plana çıkar. Merkezi Harameyn-i Şerifeyn'dir. Mekke ve Medine'dir. İkisini birden zikrediyor. Böyle bir cemiyetin reisi, İslam Birliği'nden bahsedince ta Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar gelecek bütün inananların içine dahil olduğu bir birlikten bahsedince böyle bir birliğin reisi kim olabilir sorusuna tek bir cevap verilebilir, değil mi? Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Üstad Hazretleri burada öyle bir ünvanla zikrediyor ki bakın, yani özelliğidir. Bir mevzu neyle ilgiliyse, yani hakaiki imaniyeden dahi olsa, Cenab-ı Hakk'ın hangi esmasına taalluk ediyorsa onu zikreder. Hangi sıfatına taalluk ediyorsa onu zikreder. Hazreti Peygamber'den bahsederken hangi vasfı öne çıkarılıyorsa onunla yad eder. Burada ne yapıyor? Ve reisi, böyle bir cemiyetin reisi Fahri Alem'dir Aleyhisselatü Vesselam. Yani herkesin iftihar edeceği, herkesin arkasından gideceği, herkesin güvendiği, herkesin kabul ettiği bir zat. Kim? Fahri Alem, Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Ve mesleği. Böyle bir birliğin içerisine dahil olduk. Dahil olunca vazife olarak ne yapacağız? Vazifemiz nedir? Her bir insana düşen buradaki vazife ne olmalıdır? Bakın o kadar tatlı, o kadar nezih, o kadar güzel bir hedef önümüze koyuyor ki mesleği, herkes kendi nefsiyle mücahede bir. Bu birlikten bahsedilirken genelde siyasi cephe hep ön plana çıkar. Devletlerin üst düzeyde bir araya gelmeleri hep ön plana çıkar. Devletler üye olabilirler ama o devletin içerisindeki fertlerin üyeliği asıl esastır. O fertler kabul etmediği müddetçe devletler bir araya ne kadar gelirseniz gelsin üstten çözüm çok da mümkün değildir yani. Bugün de o zorlamaları ne yapıyoruz? Yaşıyoruz, görüyoruz, müşahede ediyoruz. Bakın ne olması gerekiyor? Bu birliğe dahil olan her bir insanın nedir? Kendisine düşen vazife. mesleği. Herkes kendi nefsiyle mücahede, kendi nefsiyle ne yapacak? Cihad edecek. Cehdini, gayretini ortaya koyacak. Cihattan maksat sakın savaş olarak anlaşılmasın. Savaş Arapçadaki harp kelimesinin karşılığı. Cihad kelimesinin karşılığı savaş değildir. Cihad kelimesi bir insanın bir işi yapması noktasında ortaya koymuş olduğu performansı aslında. Onun gayreti, onun zahmetlere katlanması, onun meşakkatlere katlanması, bir şeylerle mücadele etmesinin adına biz mücahede manasında cihat deniyor. Bakın herkesin önce kendi içinde bir cehdi, bir gayreti söz konusu. Bu nasıldır, ne demektir yani? Onu izah edecek. Yani ahlak-ı Ahmediye aleyhissalatu vesselam ile tahalluk. Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam ahlakıyla ahlaklanmak. Peygamber Efendimiz kendisi için nasıl bir ifade kullanıyor? Ben diyor güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim. Öyle diyor değil mi? Güzel ahlakı tamamlamak. Ne demek yani? Kemal noktaya ulaştırmak için. Son noktayı koymak için gönderildim. Peki güzel ahlak Hazreti Peygamber'den önce kimlerde vardı? Peygamberlerde. Her bir peygamber güzel ahlak üzereydi. Güzel ahlak üzereydi. Ama her bir peygamberde bu zirvede değildi. Peygamber Efendimiz de bu ne yaptı? Tavan yaptı. Peygamber Efendimiz de zirveye çıktı. Güzel ahlak zirvede. Peki ben ne yapacağım? O güzel ahlakı zirvede olan, numune-i imtisal olan o zatın ahlakıyla ahlaklanmak. Bu noktada nefsimi terbiye etmek. Bu böyle bir birlik içerisinde benim birinci vazifem. Kendimi önce ne yapmam lazım? Terbiye etmem lazım. Ve sünnet-i nebeviyeyi ihya. Hayatımıza hayat yapmak. Hazreti Peygamber'in sünnetini hayatımıza hayat yapmak veya hayatlandırmak. Ve başkalara da muhabbet. Üçüncüsü, başkalara da muhabbet. Başkası kimdir? Benden gayrı herhangi birisi mi? Hayır, öyle değil. Bir insan evvela nefsini sever. Sonra nedir? En yakını kimse, akrabası, onları sever. Sonra daha yakın gördüklerini sever. Böyle böyle daireyi ne yapabilirsiniz? Açabilirsiniz. Daha başka bir şey ifade edeyim. Bulunmuş olduğu mesleği sever. Bulunmuş olduğu cemaati sever. Evvela onu sever. Onun haricindeki başkasıdır. O sevmediğinin haricindeki başkasıdır. Onların da o başka dediklerimizin hepsi de inananlar mıdır? El cevap inananlardır. Bu birliğin mayası, temeli, tuğlalar arasındaki harç ne olmalı? Muhabbet olmalı. Muhabbet olmalı. O muhabbeti yerleştirmek noktasında Üstad Hazretleri vazife olarak ne diyor? Zaten sen kendini, zaten sen bulunduğun mesleği, zaten sen bulunduğun cemaati seveceksin. Ama onun da ötesinde ehli sünnet itikadına ve inancına göre yaşayan ve devam eden, İslamiyet'i esas alan, rızayı ilahi esas alan, ilahi kelimatullah esas alan ne kadar birlikler varsa, ne kadar cemiyetler, cemaatler varsa onların hepsine de ne yapmak lazım? Muhabbet etmek lazım. Ondan dolayı ne yaptı? Üçüncüsü olarak başkalara muhabbet dedi. Biraz önce biz Lemaat'tan okuduğumuz kısımda Üstad Hazretleri bir şeyi nazarımıza veriyor. Yani dedi ya işte herkes kendi mesleği için mesleğim güzeldir ama sadece benim mesleğim güzeldir diyemez. Sadece benim mesleğim güzeldir diyecek olsa başka meslekleri ne yapacaktır? Batıl ve dalalet olarak ifade edecektir. Ha benim mesleğim güzeldir deyince diğerlerinin de güzelliğini kabul etmiş olacak. Veya en güzel benim mesleğimdir diyebilir. Devamında Üstad Hazretleri bir şey bizim nazarımıza veriyor. Eğer bir insan sadece kendisini seviyorsa, bu şu manaya geliyor. Başkaları reddediyorsa, bu şu manaya geliyor. Okuyorum. Diyor ki, zihniyeti inhisar, hubbu nefisten geliyor. Sadece benim düşüncem esastır. Ben zaten düşünüyorum sizin adınıza, sizin düşünmeniz gerekmiyor. Siz aklınızı benim cebime koyun, rahat edin. Ben ne diyorsam o, benim düşüncemden gayri hiçbir düşünce yok. Buna zihniyeti inhisar deniyor. Sınırlandırmak, çok fazla düşünemezsin. Oysa Üstad Hazretleri ne diyor? Benim bu sözlerimi Said söyledi diye kabul etmeyin. Kalbinizin içerisine koymayın diyor. Koymayın. Mihenge vurun. Ölçün, biçin, tartın. Tartın. Altın çıkarsa kalbinizde saklayın. Yok eğer bakır çıkarsa arkasına da gıybeti ekleyin. Bana geri iade edin. Yani ne demek istiyor? Ya size Allah akıl vermiş. Siz de düşün. Cenab-ı Hak bizim akıllarımıza hitap etmiyor mu? Efela yaqilun. Efela yetefekkerun. Efela yetedebberun. Allah Allah. Akletmez misiniz? Düşünmez misiniz? Tefekkür etmez misiniz? Cenab-ı Hak dini akıl üzerine bina etmiyor mu? Akıl balığı olmayınca mükellef olunuyor mu? Olunmuyor. Bak bütün bunların hepsini tek tek topladığın zaman zihniyeti inhisar edemezsin. Ama zihniyeti inhisar nereden geliyor? Hubbu nefisten. O kişinin kendisini sevip başkalarını sevmemesinden ileri geliyor. Sonra maraz oluyor, niza ondan çıkıyor. Aslında böyle bir hal psikolojik bir hastalıktır. O adam da hasta. O adamı aslında özürlü olarak kabul etmek lazım. O devam ederse onun neticesinde ne oluyor? Kavga olmuş oluyor. Burada devam ediyor Üstad Hazretleri. Derdile dermanlar diyor. Tekessürü hak olur, hakta tekessür eder. İşte istat ve terbiyeler tekessürü hak olur, hakta tekessür eder. Adiye ve ihtiyaçlar tekessürü hak olur, hakta tekessür eder. Hepsini tek tek sayıyor. Yani bir tane dert yoktur, birden çok dert vardır. Dermanları da farklı farklıdır. İstat ve kabiliyetler farklıdır. Onlara göre tedaviler de nedir? Eğitim sistemleri de farklı farklıdır. Herkese aynı eğitim sistemini uygulayamazsın. Her bir istadın nedir? Eğitimi farklı olması icap eder. Osmanlı bunu uygulamış ve Enderun Mektebi'nin nedir? Kapı yazısı olarak yazmış. Burada hiçbir kuş yüzmeye, hiçbir balık uçmaya zorlanmaz demiş yani. Yani kuşa yüzme noktasında eğitim verilir. Balığa da kuşa uçma noktasında eğitim verilir. Balığa ise yüzme noktasında eğitim verilir. Bunları tek tek ifade ediyor. Hatta devamında başka bir şey ifade ediyor. Diyor ki yani bir zamanda bir vakitte birden çok Cenab-ı Hak peygamber gönderdi. Birden çok peygamber göndermekle birden çok da şeriat oldu. Bakın Allah'ın kanununda dahi bu var. Nedir? Ümmetler farklı. Peygamberler farklı, şeriatlar dahi farklı oluyor. Tek olmuyor. En nihayette geldi. Beşerin seviyesi birbirine yaklaştı. Şeriat bir oldu, peygamber bir oldu ama seviye tamamen bir olmadı. Bu sefer ne yaptı? Mezhepler çeşitlenmeye başladı. Bunların hepsi o seviyelerin farklılıklarından ileri geliyor. Dolayısıyla bu farklılıkları zenginlik olarak kabul edip İlla insan nurcu olmak zorunda değildir. Nakşisi de olacak, kadirisi de olacak, şazelisi de olacak, diğer mezhepten olacak, diğer meslekten olacak, diğer cemaatten olacak. Bize düşen vazife hangisi olursa olsun başkasına muhabbet. Çünkü İslam birliğinin temelinde bu vardır. Muhabbet kayboldu mu her şey kayboluyor. O harcı yerine koyduğun anda o birlik adım adım ne yapmış oluyor? Birbirini tamamlamış oluyor. Ne dedi? Başkalara muhabbet ve eğer zarar etmezse, sonuncuyu ifade ediyor. Eğer zarar etmezse nasihat etmektir. Nasihatı da kayda koydu. Kayda bağladı. Din nasihattır. Ama damara dokunmamak kaydıyla. Hep böyledir. Her söz doğru olmalı ama her doğru söz olmamalı. Her doğruyu her yerde söylemek senin veya benim hakkım olmayabilir. Olmayabilir. İlla konuşacağım. Ya sükût da bir doğrudur. Sükût da bir doğrudur. Susmak da bir doğrudur. İmme sıdk, imme sükût. Bu da bir doğrudur. Yeri geldiğinde konuşmak, yeri geldiğinde susmak. Bunları ifade etti. Demek ki vazifeler, tekrar ifade edelim. Herkes kendi nefsiyle mücadele, yani ahlak-ı ahmediye ile tahalluk, sünnet-i nebeviyeyi ihya, başkalara muhabbet, eğer zarar etmezse nasihat etmektir. Bu ittihadın nizamnamesi, böyle bir İslam birliğinin kendine ait olan ne olması lazım? Bir tüzüğü, bir anayasası, bir kanunu, bir kaidesi, kuralı olacak. Peki bunun nizamnamesi nedir? İfade ediyor. Bu ittihadın nizamnamesi sünnet-i nebeviye ve kanunnamesi evamir ve nevahi şer'iyedir. Ne kadar güzel, ne kadar tatlı. Yeniden bir şey koyman gerekmiyor. Bakın İslam medeniyetinin adı, diğer adı kadim medeniyettir. İslam medeniyetine yeni medeniyet ifadesi kullan. Yeniden bir medeniyet olmaz. Yeni bir şey getirmiyoruz. Üstad Hazretleri de onu ifade ediyor. Müceddit yeni kanunlar, yeni hükümler getirmez. Ya ne yapar? İslamiyeti o asrın fehmine güzel bir şekilde en parlak şekliyle anlatır ve takdim eder. O İslamiyetin güzelliğini, o İslamiyetin parlaklığını, o İslamiyetin nezahetini ne yapar? Alemi insaniyetin nazarına arz eder. Arz eder. Yoksa yeniden yeniye hükümler ihdas edip icat etmez. Ha burada da neymiş? Demek ki öyle bir kanunnamemiz, öyle bir nizamnamemiz var ki bunlar zaten hali hazırda nedir? Mevcuttur. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bize bıraktığı iki şey. Birisi Kur'an, kitap, diğeri ise nedir? Sünnet. Hepsinin içerisinde hayat tarzımız, Kur'an'ın tercümesi olarak sünnet-i nebeviye, öbür taraftan emirler ve nehiler, esaslar, prensipler Kur'an-ı Azimüşşan'da nedir? Hepsi mevcut. Alacağız ve yolumuza ne yapacağız? Devam edeceğiz yani. Ve kılınçları da böyle bir birliğin müntesiplerinin, üyelerinin, fertlerinin elinde ne olması icap eder? Birer tane silah olması lazım. Birer tane kılınç olması lazım. Peki nedir bu kılınç? Nasıl bir kılınç kullanacak bu birliğin her bir ferdi? Ve kılınçları da berahini katıadır. Berahini katıadır. Ne demek yani? Her birisi akla çok rahat bir şekilde istinad ettirilebilen kat'i emirler, kat'i hükümler ve kat'i bürhanlar. Bürhanlar. Bunlar nedir? İslamiyet'in hangi meselesi varsa her birisi çok rahat bir şekilde ne yapılabilir? Akılla, mantıkla, muhakemeyle, delille, bürhanla izah edilebilir. Bürhan delilin çoğuludur yani. Bir ağacın, bir yaprağının bir şeye nedir hüküm vermesine delil denirse bütün yaprakların hükmüne bürhan deniyor. Ağacın komplesi tek başına bir delilse bütün ağaçlar bürhan hükmündedir. Nedir? Bir bürhan birden çok delillerden meydana geliyor. İslamiyet'in bir meselesinin bir tane delili yok. Bürhanları var. Birden çok. Ve bunlar çok rahat bir şekilde bu zamanda nedir? Anlatılabilir, izah edilebilir, ispat edilebilir. Yani ben davamı insanlara anlatacağım. Benim davamın fikirleri, affedersiniz, saçma sapan, akla zıt, ilme zıt ve ters olan fikirler değil. Tam tersine elimde sağlam nedir? Bürhanlarla, delillerle ispat edilecek kaideler, kurallar ve hükümler var. Onun için Üstad Hazretleri enteresan bir şey ifade ediyor muhakematta. Diyor ki akıl ve nakil birbirine zıt geldikleri zaman, akıl ve nakil. Nakil dediği Kur'an ayetleri ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisleri. Akla zıt geldikleri zaman akıl esas alınır, nakil tevil olunur. Ama o akıl olsa gerek. Bunu da ifade ediyor. Yani akla uygun bir şekilde müfessirin aklı, muhaddisin aklı, fakihin aklı, o sahada ehli ilim, müceddidin, müştehidin aklı, o sahada ehil olan insanlar tarafından izah edilemeyecek İslamiyet'te hiçbir şey yoktur. Dolayısıyla benim elimde böyle kat'i bürhanlar hükmünde olan elmas ne var? Kılınç var. Risale-i Nur'un tamamı o elmas kılıncı ne yapıyor? İfade ediyor. Hakayık-ı imaniye. Tamamı nedir? Elmas kılınçtır. Üstad Hazretleri benim ol kitaptan maksadın diyor. Ol elmas kılınca saykal vurmaktır. Onu ne yapıyor? Parlatıyor. Üzerine konan felsefeden, dalaletten, batıl inanç ve itikatlardan ne kadar tozlar, gübarlar, pislikler varsa onların hepsini silip temizliyor. Parlaklığını yeniden bizim nazarımıza ne yapıyor? Gösteriyor. Hiçbir şüphe bırakmıyor. 23. Lema öyledir, diğer risaleler öyledir. Hepsi ne yapıyor? Tek tek izah ve ispatlarda bulunuyor. Elimizde demek ki böyle kuvvetli, sağlam verasi olan bürhanlar var. Bu bürhanlar bizim elimizde, kılıç hükmünde. Nasıl bir kılınç? Elmas kılınç. Elmas kılınç. Zira medenilere galebe çalmak İkna iledir. İkna etmek noktasında problemimiz yok. İcbar ile değildir. Başka bir yerde söz anlamayan vahşilere icbar ile değildir. Söz anlamayan vahşi olsa belki ona bir cebir, bir zorlama kullanabilirsin. Ama şimdi insanlar nedir? Akıl ve fikir noktasında insanları birbirine muhatap kabul ediyor. Kardeşim sen bana bir anlat diyor yani. Bir seni bir dinleyeyim. Senin elinde sağlam fikirler zihninde, fikrinde, iş dünyanda yoksa karşısında mahcup olacaksın. Anlatmak için dolu olman lazım. Kitapta yazılı ama. Kitapta yazılı ama benim de nerede olması lazım? Zihnimde, kafamda, aklımda zerre kadar davamdan, hakikatimden şüphemin olmaması lazım. Bunların hepsini net bir şekilde izale etmiş olmam lazım. Zira medenilere galebe çalmak ikna iledir, icbar ile değildir. Taharri hakikat, muhabbet iledir. Hakikatleri araştırmak, incelemek, tetkik etmek muhabbet iledir. Muhabbeti nereye yönlendireceğiz? Hakikati araştırmaya. Bu çok önemlidir. Üstad Hazretleri yani başka bir mevzudur da, başka zamanda okunur da mevzuyu açıyor. Tenkit parmaklarıyla yoklama diyor. Eğer yoklarsan kaçar gider diyor. O diyor senin elini mesken ittihaz etmez diyor. Ruhunla, kalbinle, aklınla teveccüh et. Teveccüh et. Hakikati sev. Hakikate aşık ol. Ta ki o hakikat de kendi üzerindeki peçesini açsın ve sana mal olsun yani. Demek ki tahri hakikat muhabbet ile. Husumet ise düşmanlığımız, küskünlüğümüz neye olmalı? Vahşet ve taassuba karşıydı. Vahşete karşı düşmanlık olmalı. Taassuba karşı küskünlüğümüz olmalı. Körü körüne inancımız olmamalı. Aklımızı, mantığımızı Allah vermiş, düşünelim, tefekkür edelim, çalıştıralım diye. Hedef ve maksatları, böyle bir birliğin hedefi ve maksadı da ilahi kelimetullah'tır. Allah'ın ismini yüksek ve yüce tutmak. Şeriatta, bakın buraya kadar böyle bir birlikten bahsetti, İslam birliğinden bahsetti. İslam birliğinden bahsederken zerre kadar olsun siyasetle hiç ilintilendirmedi. İlintilendirmez. Zaten yukarıda da Üstad Hazretleri onu nazara verirken korktum diyor. Onun altında birileri yanlış bir fiil icra eder de siyaset namına İslamiyet'e ilişirler. Çünkü niye? Şimdi siyaset İslamiyet'e alet edilmeli. Alet edilmeli. Hiçbir zaman İslamiyet siyasete ne yapılmaz? Alet edilmez. Alet edilmez. Ha birisi alet eder. O ayrı bir şey. Gafletindendir. Ama alet edilmez. Sebebi şu. Bir şeyin bir şeye alet edilebilmesi için alet edilenin aşağıda, diğerinin yukarıda olması gerekiyor. Diğerinin yukarıda. Eğer o yukarıdan daha yukarı bir şey varsa o ortadaki de o yukarıdakine alet edilir. Mesela ne gibi? Ulûm-u âliye, bakın hepsi ilim. Bir de ulûm-u âliye var. Bir alet ilimleri var. Bir de yüksek ilimler var. Yani Kur'an ilmi yüksek bir ilimdir. Arapça ilmi Kur'an ilmini öğrenmek için alet ilmidir. Arapça ilmini Kur'an ilmine alet yapabilirsin. Peki Kur'an ilmini neye alet yapacaksın ki? Kur'an'ı neye alet yapacaksın ki? Ondan öte bir şey yok ki. Alet olmuyor. O gaye oluyor. Hatta aksal gaye oluyor. Aksal gaye. Şimdi İslamiyet, aksal gaye, bütün gayelerin sonu. Ondan yukarı daha başka bir şey yok ki İslamiyet'i alet edesin. Yapanlar gaflet ediyorlar. Üstad Hazretleri de diyor ki, bir zeminde, bir zamanda siyasetin İslamiyet'e tam alet edilebilmesi için %60-70 tam mütedeyyin olması lazım. %60-70 tam mütedeyyin değilse siyaset İslamiyet'e alet olmaz. Tam tersine İslamiyet'i siyasete alet yaparlar. Korktum dediği bu. Sıkıntı çıkacak bu yani. Problem olacak bu. O zamanda da bu zaten bakıyor ki zaman o gibi değil. %60-70 tam mütedeyyin değil. Zaman öyle bir siyasi zaman ki çok farklı şeyler içerisinde dönüyor. Çok girmiyorum, vakit yok çünkü mevzuyu bitirmek istiyorum. Şeriatta %99 ahlak, ibadet, ahiret ve fazilet aittir. Şimdi bu birliğin bütün özelliklerini tek tek saydı. Bakın burada da ifade ediyor. Yani Kur'an'ın hükümlerinde de bunlar var. %99 ahlak, ibadet, ahiret ve fazilete ait. %1 nispetinde siyasete müteallıktır. %1. Peki o %1'lik kısım, idare ile ilgili kısım sana bana bakıyor mu? El cevap bakmıyor. Ne diyor? Onu da ulul emirlerimiz düşünsün. Ya seçmişsin birisini, bir yere yerleştirmişsin. Bırak onu da o düşünsün. Sen niye kahvanede oturup sabahtan akşama kadar bir devleti yıkıp yerine diğer devleti kurmaya çalışıyorsun ki? Bu şekilde muhabbet edenler 60 sene gidip gelip hiçbir şey kurmuyorlar. Ömürlerini mahvedip berbat ediyorlar. Ama oturup şöyle Kur'an'ı bir kelam okusalar, öyle mi? Bir sohbet yapsalar, kalpleri, ruhları, gönülleri ne yapacak? İstifade edecek. Şimdi maksadımız o silsile-i nuraniyeyi ihtizaza getirmekle herkesi bir şevki hahişi vicdaniye ile tarihi terakkide Kabe-i Kemalat'a sevk etmektir. Haydi hep beraber kalkalım, hareketlenelim, birbirimizi ne yapalım? Aşk ile, şevk ile, gayret ile vicdanlarımızı hareketlendirerek her birimizin istadının ve kabiliyetinin Kabe-i Kemalat'ı olan neyse ona doğru ne yapalım? Çalışalım. İster dini ilimlerde, ister fenni ilimlerde. İleride ifade edecek, ikisini birbirine mezc edecek. Dini ilimlerde ve fenni ilimlerde birbirimize desti teşviki vurarak gayrete geçirelim, ihtizasa, harekete geçirelim. Birbirimize yapabileceğimiz en büyük fayda bu. Şu derslerin de altında yapılan en büyük mana bu. Yatan en büyük mana bu. Birbirimizi ne yapmak? Şevklendirmek ve gayrete geçirmek. Her bir insanın içinde olan o istat ve kabiliyet hangi yönde inkişaf etmesi gerekiyorsa müsbet olarak o yönde inkişaf ettirelim. İster dini ilimler, ister fenni ilimler fark etmiyor. Maddi ve manevi bütün ilimlerde inkişafat lazım. Zira ilahi kelimetullah, Allah'ın ismini yüksek ve yüce tutmak bu zamanda bir büyük sebebi, yani büyük sebepler çok ama o büyük sebeplerden bir tanesi maddeten terakki etmektir. Başka biri de Üstad Hazretleri medeniyetten, İslami medeniyetten uzaklaşmamak kaydıyla maddeten terakki etmektir. Oradan ayrılmamak kaydıyla maddeten terakki etmektir. Yoksa İslami medeniyeti geri plana itip, İslami yaşantıyı, hayat tarzını geri plana itip tamamen materyalizm zihniyetiyle, tek dünyalık zihniyetiyle dünyaya dalmak o nedir? Yanlış ifade edilmesin. Ahirete inanmayanların işi. İnanmayanların işi. O tuzağa düşmemek gerekiyor. Demek ki hem kalbimizi hayatlandıracağız, hem aklımızı hayatlandıracağız. Maddi ve manevi terakkimizi gerçekleştireceğiz. Çünkü maddi terakki de ayrı bir güç unsuru. O da nedir? Allah'ın ismini yüce tutmanın en büyük sebeplerinden bir tanesi. İşte ben bu ittihadın efradındanım. Bu birliğin işte böyle bir birliğin fertlerinden bir tanesiyim. Ve bu ittihadın tezahürüne teşebbüs edenlerdenim. Müthiş bir ifade değil mi? Yani ben böyle kitaplarda yazıyorum, konuşuyorum, ondan sonra veriyorum, kenara çekiliyorum. Yok böyle bir şey. Üstad Hazretleri bizzat uygulamacı, bizzat fiili icra eden, şahit göstermediğim hiçbir şey yazmamışım diyor. Bakın, hakaiki imaniyeyi yaşamadı, yani hakaiki imaniyede dahi yaşamadığını, iç dünyasına, ruh dünyasına yerleştirmediğini yazmıyor. Nefsini ıslah etmeyen başkasını ıslah edemez diyor. Evvela nefsimden başlarım diyor. Burada da bakın bir İslami birliğin bütün vasıflarını, bütün özelliklerini tek tek saydı, ortaya koydu. Bu gazetelerde neşrediliyor. Ben diyor bu ittihad için diyor teşebbüs edenlerdenim. Böyle bir fiili müracaatımı da ne yaptım? Yaptım. Üstad Hazretlerinin 1907'lerde İstanbul'a gelişinin tek bir gayesi var. Başka bir gayesi yok. Hatta devam eden süreçte Şekerci Hanı'nda kalmış olduğu odanın kapısına "Burada her suale cevap verilir fakat sual sorulmaz" diye levha asıp kendisinin sesini duyurmaya çalışmasının hedefinde, gayesinde dahi bu İstanbul'a gelişinin gayesi yatıyor yani. sesini duyurmak istiyor. Kendinin bir taraflardan bilinmesini ve tanınmasını istiyor. Ta ki projesini kabul ettirsin. Nedir o proje? Abdülhamid Han'a çıkıp doğuda bir İslam üniversitesi, uluslararası bir İslam üniversitesini kurdurmak. Van'da, Bitlis'te, Diyarbakır'da veya bunun şubelerini alabildiğine açmak. Asıl adı Medresetü Zehra. El Eser Üniversitesi'nin kız kardeşi. Eser müzekkerdir. Erkek ismi, Zehra müennes kız ismi. Bu büyüyecek, çoğalacak manasındadır. Doğuracak, şubeleri olacak, genişleyecek manasındadır. Özel olarak medrese ismi olacak. Çünkü İslami esaslarda nedir? Eğitimin, tedrisin yapıldığı yerin adı medresedir. Nizamül Mülk medreseleri dediğimiz zaman Osmanlı'daki, Selçuklulardaki ilk medreseler ve yeryüzünde Cambridge Üniversitesi'nden de önce kurulan üniversitelerden bir tanesi. Bakın Üstad Hazretleri bu üniversitenin projesini getirip Abdülhamid Han'a takdim etmek istiyor. Ama muvaffak olamıyor. Oraya çok girmeyelim. Muvaffak olamıyor. Sesini alabildiğine duyurmaya çalışıyor. Daha sonra Sultan Reşat döneminde onay çıkıyor. Nedir? Başlamak için Aktamar Adası'nda temel atıyor. Birinci Dünya Savaşı kader yine müsaade etmiyor. Sonra kader müsaade etmiyor. Buna teşebbüs ediyor. İnşallah ondan sonra devam eden ve dünyanın her bir tarafında açılan, işte geçen Burhan abiyle de Almanya'daydık, oradan geldik. Almanya'da şu medreseler tarzında yüzün üzerinde medrese var. Medrese var. Dünyanın her bir tarafında şu Hakaiki İmaniye'yi neşreden Risale-i Nurlar alabildiğine okunuyor. Belki Üstad Hazretlerinin devletin nezdinde yaptırmak istediği bu Medrese-i Zehra'ya muvaffak olamıyor. Onunla belki alemi İslam'daki ittihadı netice verecekti. O birliği oluşturacaktı. Çünkü oradan mezun olanlar İslam ülkelerinin her bir tarafından o akli seviyesi, zeka seviyesi çok yukarıda olanlar gelip orada bedelsiz olarak okuyacaklardı. Ondan sonra ülkelerine dağıldıkları zaman bugün 4-5 sene içerisinde devam eden bir üniversitenin bakıyorsun ki 20 bin öğrencisi var. O zamandan bu zamana devam eden öyle bir üniversitenin belki de kapasitesi 100 binleri aşacaktı. 100 bin olduğunu düşünün. Her yılda 100 bin mezun verdiğini düşünün. Bugüne kadar toplamda 10 milyon mezun olacaktı. Bunu yıllara yaydığınız zaman, o insanların hizmetlerini düşündüğünüz zaman o ülkelerdeki bakın ehli sünnet inancı ve itikadı çerçevesinde olan fikir birliği o kadar mükemmel bir seviyeye çıkacak ve İslam alemi bugün bu sıkıntıları belki de yaşamayacaktı. Ama uzun vadede inşallah şu hizmetler devam edip inkişaf ettikçe insanlar da bu hak ve hakikati anladıkça birbirlerine yaklaşıp muhabbet ettikçe belki bu birlik ne yapacak kendisini gösterecektir. Yani musibetler de birliğin oluşmasına ayrı sebeplerdendir. Yoksa sebebi iftirak olan fırkalardan, ayrılık sebebi olan fırkalardan, partilerden değilim. Değilim. Elhasıl Sultan Selim'e biat etmişim. Yavuz Sultan Selim'e biat etmişim. Onun İttihadı İslam'daki fikrini kabul ettim. Bak Yavuz Sultan Selim'in çok uzun bir seferi vardır. Uzun bir seferi. Hiçbir ordunun aşamadığı bir çölü aşıyor. Çölü aşıyor. Bir kışı Şam'da geçiriyor. İki sene içerisinde seyahat, iki sene içerisinde devam ediyor. Sina çölünü geçiriyor. Mısır'ın fethine müyesser oluyor. 1517. Mısır'ı fethetmenin, Memlüklerle savaşmanın tek bir hedefi var. Tek bir gayesi var. Nedir? İslam birliğini oluşturmak. İslam birliğini. O İslam birliğini oluşturmak için İstanbul'dan çıkıyor, ta Mısır'a kadar çölleri geçiyor. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın rehberlik ettiği bir orduyla ne yapıyor? Mısır'a giriyor. Mısır'dan iki şey getiriyor bize. Bir, kutsal emanetleri. Bugün Topkapı Sarayı'nda sergilenen kutsal emanetler Yavuz Sultan Selim Han'la gelen emanetlerdir. İkincisi, hilafeti getiriyor. Artık Yavuz'dan sonra Osmanlı padişahlarının iki ünvanı oluyor. Sadaret ünvanıyla devleti temsil ediyorlar, hilafet ünvanıyla da alemi İslam'ı temsil ediyorlar. 400 sene hilafetin bayraktarlığını Osmanoğulları ne yapıyorlar? Gerçekleştiriyorlar. 400 sene. 1517-2017. Arada boşluk kaç sene vardır? 100 sene. 100 sene hilafet ne yapıyor? Askıya alınıyor. Askıya alınıyor. Muallakta. Hilafet muallakta. Peki muallakta olan bu hilafetin manasını yaşayabilir miyiz? El cevap, yaşayabiliriz. Şuradaki prensipleri kendi hayatımıza tatbik edip uygulayabilir miyiz? El cevap, uygulayabiliriz. İşte bu manayı ne yapabiliriz? Çok rahat bir şekilde deruhte edebiliriz. Onun maddi bir yapısı da olursa eyvallah. Aler resvel ayn. Ama maddi yapıyı beklemeksizin bu manayı her bir insan kendi isminde, kendi nefsinde ne yapabilir? Yaşayabilir. Zira o vilayat-ı şarkiyeyi ikaz etti. Onlar da ona biat ettiler. Devamını çok okumuyorum. Sultan Selim'e biat ettim demiş ki, ne demiş Yavuz Sultan Selim? Son. İhtilafu tefrika endişesi, kuşeyi kabrimde hatta bir karar eyler beni. İhtilafu tefrika endişesi. Yani ihtilafın, ayrılığın kendisi değil. Ayrılığın kendisi değil. Ayrılık değil. Ayrılıkla ilgili bir endişe. İhtimal ki Müslümanlar arasına tefrika, ihtilaf girer. Böyle bir endişe, böyle bir endişenin, böyle bir düşüncenin olması beni kabrimde rahat bırakmaz. Beni kabrimin köşesinde dahi ne yapar? Rahatsız eder. Rahatsız eder. Yavuz Sultan Selim'in ifadesi. İttihatken savlat-ı adayı def'a çaremiz. Çaremiz, düşmanı def etmenin çaresi nedir? İttihat. Birlik iken ittihat etmezse millet, bu İslam alemi, milletten kast İslam alemi, bu İslam alemi birlik olmazsa dağdar eyler beni. Beni yaralar, beni mahveder, beni perişan eder. Böyle bir padişah, aynı zamanda halife, belki müceddit olduğunu da ifade edenler var. Cenab-ı Hak gani gani rahmet eylesin inşallah. Bütün geçmişlerimize, bütün şehitlerimize, bütün şühadamıza, bütün büyük zatlara, İslamiyet'e hizmet eden herkese Allah rahmet ve mağfiret eylesin inşallah. Subhaneke la ilme lena illa muallemtena. İnneke entel alimul hakim. Ve ahru davahmenil hamdülillahi rabbil alemin. الفاتحة.